sen bizi kiminle sanırsın? Yavuz Sultan Selim, hayatının son demlerinde, yanından ayırmadığı doktoru Hasan Can'a, hasta yatağında bulunduğu bir sırada, "Hasan, beni nasıl görüyorsun?" dedi. Hasan Can, "Sultanım, Allahü Teala'ya kavuşmak zamanıdır. Artık ona yönelin." dedi. Yavuz, "Ya Hasan, bunca zamandır sen bizi kiminle sanırsın?" dedi. Hasan Can, "Sultanım, hiçbir zaman sizin için öyle düşünmedim ve düşünmem. Yalnız şu var ki, her zamanki halinizle şimdiki haliniz mukayese edilemez. Ben bu bakımdan size hatırlatmak istedim." demişti ki, padişahın ağzından artık son defa "La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah" dediği duyuldu. Yavuz Sultan Selim Han şehadet getirerek ruhunu teslim etti. Tahtıma oturabilir miyim? Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi Yahya Efendi, bir gün atıyla giderken iki tane papaz yolunu keser. Atın yularlarını tutan papazlar der ki, "Ya şeyh, sizin dininizde ölmüşlerden vergi almak var mıdır?" "Hayır, böyle bir şey yoktur. Ama sizin sultanınız bizim ölülerimizden bile cizye alıyor. Bu nasıl oluyor?" Bunun üzerine Yahya Efendi hemen padişaha bir mektup yazıp, "Oturduğun o taht sana haram olsun. Başına geçsin. Zulmün ölülere bile ulaştı. Bu yaptığın zulüm nedir? Derhal o tahtı terk et." diye çok ağır şeyler söyler. Koskoca padişah bu mektubu alır almaz derhal yanındakilerle beraber yola çıkıp Yahya Efendi'nin dergahına gelir. "Abiciğim, hayırdır, ne suç işledim acaba?" diye sordu. Yahya Efendi, "Daha ne olsun, memurların, gayrimüslim vatandaşların ölmüşlerinden bile cizye alıyor. Böyle zulüm olur mu?" Padişah hemen yanında bulunanlara sordu ve kayıtların 5 senedir yenilenmediğini anladı. Rengi sapsarı oldu. Derhal kayıtları yenilettirdi. Fazla alınanların hepsini iade ettirdi. Helallik diledi. Bu arada da tahta oturmadı. Tekrar Yahya Efendi'ye gidip, "Şimdi tahtıma oturabilir miyim?" diye sordu. O da, "Git artık, nasıl oturursan otur," buyurdu. Atalarımız böyle adil idi. İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı askerleri Bizans hapishanelerini kontrol ettiler. En ücra bir mahzende 3 papaz buldular. Alıp Fatih Sultan Mehmet Han'a götürdüler. Sultan onlara hapsedilmelerinin sebebini sordu. Papazlar, "Biz Bizans'ın en ileri gelen papazlarıydık. İmparatorun zulüm ve işkencelerinden, yaptığı rezalet ve sefahetten dolayı kendisini ikaz edip sonunun yakın olduğunu söyledik. O da bize kızdı, zindanlara attırdı," dediler. Fatih Sultan Mehmet Han, papazların ellerine serbest dolaşma belgesi verip, memleketini gezip görmelerini, Osmanlı Devleti hakkında kendisine görüşlerini bildirmelerini istedi. Papazlar, İstanbul'da bir çarşıya girip, sabahın erken vaktinde bir şeyler almak istediler. Siftah yapan bir dükkandan, komşuları siftah yapmadan ikinci bir şey alamadılar. Anadolu'ya geçtiler, dolaşırken ezan okunmaya başladı. Kimse dükkanını kapatmaya bile lüzum görmeden camiye gittiler. Hiç kimse bir başkasının malına, canına, ırzına, namusuna zarar vermeyi aklından bile geçirmiyordu. Papazlar bütün bu hadiselerden dolayı şaşkına döndü. Kaç şehir dolaştıkları halde bir mahkemeye tesadüf edemediler. Her kasabada kadı var fakat dava yoktu. Hırsızlık yok, katillik yok, namussuzluk yok, eşkıyalık ve dolandırıcılık yok, kötülük yoktu. Birkaç ay dolaştıktan sonra şehrin birinde bir mahkemenin olacağını haber alıp oraya koştular. En sonunda Osmanlı'nın aksak yönünü yakalayacağız deyip dinleyici olarak içeri girdiler. Davalı ve davacı geldi. Kadı yerine geçip meseleyi dinledi. Adamlardan biri anlattı. "Efendim, bendeniz bu din kardeşimin tarlasını arzu ettiği fiyat üzerinden satın aldım. Birkaç sene ekip kaldırdım. Fakat bu sene çift sürerken sabanımın demirine bir şey takıldı. Kazıp çıkardım. İçi altın dolu bir küptü. Küpü götürüp daha önce tarlayı satın aldığım bu kardeşime vermek istedim. O kabul etmedi. Ben tarlamı altı ve üstüyle birlikte sattım. Onun ekip kaldırdığında bir hakkım olmadığı gibi toprağın altında da bir hakkım olamaz," dedi. üç papaz altın küpünün kimin olacağına dair mahkemeyi ibretle seyrediyorlardı. Tarlanın yeni sahibi çıkarttığı altın küpünü eski sahibine vermek istiyor, toprağın altında küpün varlığından haberdar olsaydı bana orayı satmazdı diyordu. Eski sahibi ise, efendim durum kardeşimin anlattığı gibi vaki oldu ancak bendeniz ona o tarlayı altı ve üstüyle birlikte sattım. Onun ekip kaldırdığında bir hakkım olmadığı gibi toprağın altında da bir hakkım olamaz. Senelerdir ben o tarlayı sürerim, benim nasibim olsaydı ben bulurdum diyordu. Kadı efendi bu iki Müslüman arasında hüküm vermekte güçlük çekmedi. Çünkü birinin temiz ve saliha bir kızı, diğerinin de salih bir oğlu vardı. Bu gençleri evlendirelim. Bu küp altın da onların düğün hediyesi olsun diye teklif yaptı. Onlar da kabul ettiler. Davayı böylece halletmiş oldu. Papazlar da şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilemez bir halde oradan ayrıldılar. Papazlar Anadolu seyahatlerine devam ettiler. Yine bir gün bir mahkemeye şahit oldular. Kadı efendi davacıya söz verdi. O da meseleyi şöyle anlattı. Bir hafta önce bu kardeşimden bir at satın aldım. Evime götürüp bakımını yaptım. Ancak birkaç gün sonra at rahatsızlandı. Atın daha önceden hasta olması mümkün olabileceği gibi ben aldıktan sonra da hastalanması mümkündü. Atı satın aldığım arkadaşa bir şey diyemedim. Gelip durumu size arz edeyim ki aramızı bulasınız diye düşündüm. Ancak o gün sizi bulamadım. Siz şehir dışına gitmiştiniz, siz geri gelmeden de at öldü. Hükmünüzü talep ederim. Kadı efendi düşündü, at ölmüş, onlar arasında dava bitmişti. Suç kendisinindi. Atı satanı suçlayamazdı çünkü atın durumu ortaya çıkmamıştı. Öbürü de vaktinde müracaatını yapmıştı. Tek eksik taraf kendisinin şehirde, vazife yerinde bulunmamasıydı. O halde atın ücretini o ödemeliydi. Atın fiyatını öğrenip kendi cebinden bedelini verdi. Böyle adil bir kadı efendinin ve böyle adil bir mahkemenin mevcudiyetini akıllarına sığdıramayan Bizans papazlarının hayretlerinden ağızları açık kaldı. Anadolu'da bu kadar dolaştığımız yeter deyip İstanbul'a dönen papazlar, İstanbul kadısı Hızır Bey'in huzurunda Padişah Fatih Sultan Mehmet Han'la bir Hristiyan arasında bir davanın görüleceğini duydular. Koca Osmanlı Devleti'nin sultanı, çağ açıp çağ kapayan İstanbul Fatihi Sultan Mehmet Han'la bir Hristiyan mimar, Kadı Hızır Bey'in karşısında ayakta bekliyorlardı. Fatih Sultan Mehmet Han, vazifesine ihanet eden Hristiyan mimarı mahkemesiz cezalandırmış, Hristiyan mimar da Kadı Hızır Bey'e şikayet etmişti. Hızır Bey, Fatih Sultan Mehmet Han'ı haksız bulup aynı şekilde sultanın da cezalandırılmasına hükmetti. Eğer mimar rıza gösterirse diyetle kurtulabilecekti. Hristiyan mimar bu adalet karşısında ne yapacağını şaşırdı. Oracıkta kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Papazlar fetihten sonraki İstanbul hayatını da çok merak ediyorlardı. Müslümanların oturdukları yeni yeni yerleşmekte oldukları mahallelere gittiler. Onların tam bir teslimiyet ve sükunetle işlerini yaptıklarını, tam bir temizlik ve titizlikle eşyalarını yerleştirdiklerini gördüler. İstanbul bambaşka olmuş, sanki birkaç ay önceki Bizans gitmiş, yerine gökten bir İstanbul inmişti. Padişah tarafından Osmanlı ülkesini gezip görmekle vazifelendirilen papazlar, İstanbul'daki Hristiyan mahallelerini de görmeden edemediler. Bugünkü Fatih Camii'nin doğu taraflarına ve Fener'e doğru gittiler. Hristiyanlar bile değişmiş, sokaklardaki pislik azalmıştı. Kimse kimseye zulmetmeye cesaret edemiyordu. Kadı Hızır Bey'in padişaha bile ceza vermekten çekinmemesi onları korkutmuştu. Herkes sessiz, sakin, işine devam ediyor, eskisi gibi içip içip sokaklarda naralar atamıyorlardı. Kimseyi rahatsız edemiyorlardı. Hristiyanların en fakirine bile ev verilmiş, kimse aç ve açıkta bırakılmamıştı. İstanbul'da herkes huzur içerisindeydi. Papazlar bütün bunları gezip gördükten sonra birkaç gün dinlenip düşündüler. İzin isteyip padişahın huzuruna çıktılar. Gördüklerini bir bir arz edip, bu millet ve devlet böyle giderse kıyamete kadar devam eder dediler. Böyle bir ahlak ve yaşayışa sahip olan insanların dini elbette Allahü Teala'nın hak dinidir deyip, kelime-i şehadet getirip Müslüman olmakla şereflendiler. Siz bu orduyu yenemezsiniz. Kanuni Sultan Süleyman Han, Haçlı saldırılarına son vermek için ordusuyla sefere çıkmıştı. Ordu ağır ağır ilerliyordu. Yol dar olduğundan ordu mecburen bağların içinden geçiyordu. Hava çok sıcak olduğundan asker susuzluktan kıvranıyordu. Çok güzel üzümleri bulunan bir bağdan geçerken askerin biri dayanamayıp bağdan bir salkım üzüm kopararak biraz olsun susuzluğunu giderdi. Sonra da asma ağacına yediği üzümün çok üzerinde bir para bağlayarak yoluna devam etti. Çok geçmeden mola verildi. Asker kanter içinde bir köylünün koşarak geldiğini gördü. Hristiyan köylü ısrarla padişahla görüşmek istiyordu. Köylüyü Kanuni'nin huzuruna götürdüler. Kanuni sordu, nedir bu halin? Kanter içinde kalmışsın. Yoksa askerler sana zarar mı verdi? Ben şikayet için değil, memnuniyetimi bildirmek için geldim. Böyle bir askeri, böyle bir komutanı tebrik etmemek insafsızlık olur. Askerlerim sizi memnun edecek ne yapmışlar? Askerleriniz bağdan geçtikten sonra asmanın dalında bağlı bir kese gördüm. İçini açtığımda para vardı. Dikkatli baktığımda bir salkım üzümün koparıldığını gördüm. Anladım ki koparılan üzümün parası olarak bırakılmış. Sizde böyle güzel ahlaklı asker olduğu müddetçe sırtınız yere gelmez. Kanuni derhal o askerin bulunmasını emretti. Hristiyan köylü bu askere ne gibi mükafat verecek diye merakla beklemeye başladı. Nihayet asker bulunup padişahın huzuruna getirildi. Kanuni, niçin izinsiz iş yaparsın? Parası verilmiş olsa bile sahibinden habersiz mal almanın caiz olmadığını bilmiyor musun diye askeri azarladı. Sonra da bu asker derhal ordudan uzaklaştırılsın diye emir verdi. Hristiyan köylü heyecanla Kanuni'ye sordu. Ben bu askerin mükafatlandırılması için gelmiştim. Siz onu niye cezalandırdınız? Kursağında haram lokma bulunan bir askerle zafer kazanılmaz. Bunun için ordudan attım. Eğer aldığı üzümün parasını bırakmamış olsaydı, zalimlerden olurdu. İşte o zaman kellesini bile zor kurtarırdı. Aynı ordu Belgrad yakınlarında yine mola vermişti. Askerler susuzluklarını gidermek, abdest almak için çeşme arıyorlardı. Bir manastırın yakınında çeşme bulup ihtiyaçlarını giderirken, rahip birkaç rahibeyi iyice süsleyip çeşmenin başına gönderdi. Kadınların geldiğini gören askerler hemen çeşmenin başından çekilip sırtlarını döndüler. Süslü kadınlara yan gözle bile bakmadılar. Bu durumu uzaktan ibretle seyreden rahip hemen Haçlı kumandanına şunları yazdı. Siz bu orduyla nasıl başa çıkabilirsiniz? Bunlar kadına kıza, mala mülke önem vermiyorlar. Bütün mal ve mülklerini feda ederek Allah yolunda savaşıyorlar. Herkese karşı iyi davranıp kimseye zulmetmiyorlar. Siz onlardaki bu özellikleri ortadan kaldırmadan onlarla savaşırsanız canlarınızdan ve mallarınızdan mahrum kalacağınız açıktır. Kendinizi ölüme atmayınız. Sultan Süleyman'ın sandık vasiyeti. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın vefat ettiğinde yerine getirilmesini istediği bir vasiyeti vardı. Bu vasiyet, şahsına ait özel küçük bir sandığın kendisi defnedilirken mezarda yanına konmasıydı. Hayatı seferlerde geçen Sultan Süleyman yine bir seferdeyken vefat etti. Cenazesi İstanbul'a getirilince derhal defin işlemlerine başlandı. Bu vasiyeti üzerine sandık meydana çıkarıldı ve hazır tutuldu. Büyük hükümdarın cenaze töreninde şüphesiz bütün devlet erkanı hazırdı. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye Sultan Süleyman'ın böyle bir vasiyeti bulunduğu söylendi. Ebu Suud Efendi, zinhar böyle bir vasiyeti yerine getirmeyesiz. Dini mübine yani İslam'a uymaz dedi. Nihayet vasiyetin yerine getirilmemesi kararlaştırıldı. Küçük sandık mezara konulmadı ama içinde ne vardı, dünyanın en büyük hükümdarının mezarına konmasını istediği şey neydi? Herkesi bunun merakı sarmıştı. Bu vasiyet yerine getirilmediğine göre sandık açılmalıydı. Nitekim öyle yapıldı. Sandığın içi, Kanuni'nin yapacağı işlerin, vereceği kararların dine uygun olup olmadığı hakkında Şeyhülislam'dan aldığı fetvalarla doluydu. Bunun üzerine Ebu Suud Efendi, "Hey büyük sultan! Sen Allah katında kendini temize çıkardın, mesuliyeti bize yıktın, biz nasıl bunun altından kalkacağız bakalım diye ağladı. Hadimül Harameyn de, Yavuz Sultan Selim Han, Mısır'ı fethetmiş ve hilafet 1516 yılında Abbasilerden Osmanlılara geçmişti. Cuma günü Ümeyye Camii'nde cuma namazı kılınırken, İmam hutbede halifenin ismini zikredip, Hakimül Harameyniş Şerifeyn, yani Mekke ve Medine'nin hükümdarı demişti. Yavuz hemen oturduğu yerden ayağa kalkarak, İmam efendi, Hakimül Harameyn deme, Hadimül Harameyn, yani Mekke ve Medine'ye hizmet eden de, dedi. Yavuz'un alimlere verdiği kıymet. Yavuz Sultan Selim Han, Mısır'ı fethettikten sonra İstanbul'a geri dönüyordu. Adana civarına geldiklerinde şiddetli yağmur yağmış, ortalık çamur içinde kalmıştı. Birkaç gece o havalide konakladıktan sonra yola çıktılar. İlim adamlarına son derece kıymet veren Yavuz, yanı başında devrin büyük ilim adamlarından Kemal Paşazade ile beraber gidiyordu. Bir ara İbni Kemal'in atı tökezleyerek ayağından sıçrayan çamur Yavuz'un üzerine bulaştı. Bu tökezleme esnasında hem Yavuz'u ileri geçmiş olmasından hem de üzerini pislemiş olmasından İbni Kemal korktu. Bu hadise karşısında Yavuz Sultan Selim adamlarına bana yeni bir kaftan getirin ve bu elbisemin üzerindeki çamurları da sakın temizlemeyin. Alimlerin atının ayağından sıçrayan çamur benim indimde muhteremdir. Ben öldüğüm zaman bu kaftanımı kefenimle beraber sarın dedi. Fatih'in ilme verdiği kıymet. Fatih Sultan Mehmet Han, Fatih Camii civarındaki meşhur medreseleri yaptırmıştı. Talebelerin medreseye girdiği ana kapının önüne mezar kazdırdı. Çukurun üzerine demirden bir ızgara koydurdu. Ancak hiç kimse bu yapılanlara bir mana verememişti. Fatih dedi ki, ben vefat edince üzerime mezarımdan çıkan toprağı atmayın. Onun yerine bedenimi medreseye devam eden ilim talebelerinin ayakkabılarından koparak ızgaranın altında biriken bu mübarek tozlarla, çamurlarla örtün. Umulur ki Cenab-ı Hak onların yüzü suyu hürmetine bana merhamet eder. Askerime helal lokma gerekir. Sultan II. Murat Han zamanında henüz Osmanlılarda hazine teşkil edilip saraya tahsisat ayrılmamıştı. Hal böyle olunca padişahlar da çok zaman parasız kalabiliyordu. Fazlullah Paşa, II. Murat Han'ın Çandarlı Halil Paşa'dan borç para istediğini görüp dedi ki, sultanım, padişahın vezirlerden ve şundan bundan para istemesi yerinde olmaz. Müsaade buyurursanız bir hazine teşkil edilsin ve oradan saraya tahsisat ayrılsın. Fazlullah Paşa'yı dinleyen Sultan Murat Hazretleri sordu, bu parayı nereden temin edeceksin? Paşa dedi ki, sultanım çok zengin var, bir fermanla bazılarından mal toplamak mümkündür. Sultan Murat Han celalli bir şekilde dedi ki, paşam bu nasıl sözdür, böyle bir şeyi nasıl teklif edersin? Bizim idaremizde 3 helal lokma vardır, biri madenler, biri cizye, biri de savaş ganimetleridir. Bizim askerimiz gazi askerlerdir, bunlara helal lokma gerekir. Bir padişah ki askere haram lokma yedirir, o asker artık harami olur. Haraminin sebatı olmaz. Küçük bir mukavemetle karşılaşsa hemen firar eder, kaçar. Sonrasıysa malumdur. Çürük elma için ne istersin? Bir zımmi Sultan II. Murat Han'a der ki, bir maruzatım var padişahım. Müsaade buyurun anlatayım. Elbette. Söyle nedir maruzatın? Askerleriniz benim bahçemden dün elma yediler ve parasını ödemediler. Bu dediğin nasıl olabilir? Bir yanlışlık olmalı. Yanlışlık yok padişahım. Sultan Murat Han derhal araştırılmasını emreder. Az zaman sonra 3 askeri huzura getirirler. Sultan onlara olayı anlatır ve sorar. Bu zimminin söyledikleri doğru mudur? Askerlerden biri der ki, doğrudur sultanım, ben yaptım. Peki ama nasıl? Kul hakkını düşünmedin mi hiç? Padişahım, benim yediğim elma yerdeydi ve çürüktü. Çürük bir elmanın para edeceğini düşünemedim. Nitekim bu 2 arkadaşım da oradaydı. Onlar ağaçtan elma kopardılar ve parasını da bahçeye attılar. Padişah zimmiye sorar. Askerlerimin söyledikleri doğru mudur? Evet, o ikisinin kopardığı elmaların bedelini aldım. Peki öyleyse istediğin nedir? Diğer askerinizin yerden aldığı elmanın bedelini de isterim. Peki o çürük elma için ne istersin? Bir kese altın isterim, yoksa hakkımı helal etmem. Bir çürük elma bir kese altın eder mi hiç? Bu açıkça haksızlık. O zaman hakkımı helal etmem. Peki, al bir kese altın. Zimmi'nin gözleri dolar, kendisine uzatılan keseyi eliyle iter ve kelime-i şehadet getirir. Sonra der ki, efendim, maksadım altın falan değildi. Müslüman olmadan önce son defa adaletinizi tecrübe etmek istemiştim. Beni affedin ve aranıza alın. Kaleyi teslim etmek için vezir yapılmadım. Mısır ve Filistin'i kolaylıkla zapt eden Napolyon, Akka Kalesi'nin de bir iki gün içinde düşeceğini hayal etmiş ve Cezzar Ahmet Paşa'ya şu mektubu yazmıştı. İşte kalenin duvarları önüne geldim. Bir ihtiyarın geri kalmış birkaç günlük ömrünü almak bana bir şey kazandırmaz. Seninle savaşmak istemiyorum. Benimle dost ol ve kaleyi teslim et. Cezzar Ahmet Paşa'nın bu mektuba verdiği cevap şudur. Allah'a hamdolsun gücümüz yetiyor, elimiz silah tutuyor. Geri kalmış birkaç günlük ömrümüzü de cenklerde geçiririz. Ünlü Fransız generali, paşanın bu cevabını okuyunca etrafındakilere der ki, anlaşıldı. Bu ihtiyar bizim birkaç günümüzü heba edecek ama merak etmeyin, iki gün sonra şehrin ortasındayız. Napolyon'un Akka muhasarası tam 64 gün devam eder. Her gün biraz daha artan baskı hiçbir netice vermez. Fransızların her hücumu püskürtülür ve ağır kayıplar verdirilir. Yenilmez unvanı taşıyan Napolyon, kaledekilerin akıllara durgunluk veren kahramanlığı karşısında şaşırıp kalmıştır. Yüksek rütbeli bir subayını kaleye gönderir ve direnmenin netice vermeyeceğini, şehir teslim edilirse paşanın ordusu ve ağırlıklarıyla beraber istediği yere gitmesine güya müsaade edeceğini bildirir. Ama Cezzar Ahmet Paşa'dan aldığı cevap şudur. Devlet bizi bu kaleyi teslim etmek için vezir yapmadı. Ben Cezzar Ahmet Paşa, şehitlik mertebesine ulaşmadan bir karış toprak vermem. Paşa'nın bu cevabı Napolyon'u çileden çıkarır. Yaptığı yeni planlarla topçular gece gündüz Akka Kalesi'ni dövdü. Ne var ki açılan gediklerden şehre girebilenler Osmanlı süngüsüyle yok edilirler. Bu müthiş hezimetle kader beni bir ihtiyarın oyuncağı yaptı diye avaz avaz haykıran yenilmez unvanlı Napolyon ordusunun yarısını kaybeder ve nihayet 21 Mayıs'ta çekilmeye karar verir ve ağırlıklarını kumlara gömüp Kahire'ye geri döner. Orada da işleri umduğu gibi gitmeyen Napolyon, 25 Temmuz 1799'da iki gemiyle gizlice Mısır'dan kaçarken, ordusunu Mısır'da bırakmış bir başkomutan olarak hayatının en büyük dersini Osmanlı'dan almıştır. Tarih Napolyon'un şu sözünü kaydeder. Akka'da durdurulmasaydım, bütün doğuyu ele geçirecektim. Korkusuz Cengaver Yahya Ağa. Budin Paşası'nın yüzü aydınlandı. Yahya Ağa demek ki ölmemişti. Paşa derin bir nefes aldı, sevinmişti. Ama Yahya Ağa onu bu vakitte niçin görmek istiyordu? Hayrola evlat, hoş geldin. Lakin ne var? Paşa baba, Estoni Belgrad baskına uğrayacak. Düşman bu iş için 90 bin kişilik bir ordu hazırladı. Sen ne yapacağını iyi bilirsin. Destur verirsen komşu kalenin ahvalini öğrenmek için gitmek istiyorum. Üzülme, oraya seni göndereceğim. İşte Yahya Ağa'nın 2000 akıncıyla Estoni Belgrad'a gidişi böyle olmuştu. Bu imdat kuvveti, korkunç tipi içinde gizli kapıdan kaleye girmişlerdi. Ama ne yazık ki ne gelen bu imdat kuvveti, ne de gösterilen müthiş kahramanlık durumu düzeltemedi. Düşmanın bu kaleyi kış ortasında kuşatmasının sebebi vardı. Buradaki müdafiler sularını ve yiyeceklerini dışarıdan almak zorundaydılar. Asıl Osmanlı ordusu her zamanki gibi güneye, kışlığa çekilmişti. Kışıysa pek amansızdı. Düşman kuşatmadan sonra daha ziyade hareketsiz beklemeye başlamıştı. Kalede sadece 4000 serhatli vardı. Ama Osmanlılardan hücumla kale almanın nelere mal olacağını iyi bilen düşman, sabırla beklemeyi tercih ediyordu. Osmanlılar eninde sonunda aç ve susuz kalacaklardı. Gerçekten de öyle oldu. Serhatliler bir çıkış yaptılarsa da, üstün başarılarına rağmen azar azar eriyeceklerini anladılar. Kale kumandanı, baharda burasını nasıl olsa tekrar zapt ederiz diye düşünerek, vire işini tatbika koymaya başladı. Paşanın teklifine düşman tarafı da pek memnun oldu. Düşman kumandanı Osmanlı elçisine sordu, vire için şartlarınız nedir? Vire şartları bellidir. Silahlarımızla çıkıp gideceğiz. Yalnız bir husus var. Kaledeki akıncılardan biri 7 arkadaşıyla beraber vireyi kabul etmiyor. Bizler çıkıp gidince onlar kalede kalıp sizinle cenk edecekler. Düşman kumandanının ağzı bir karış açık kalmıştı. Önce ne diyeceğini bilemedi. Kekeledi. 80.000 kişiye karşı 8 kişi mi? Öyle olsun, olsun. Etrafındakiler de bu işe pek şaşmışlarsa da fazla önem vermediler, ciddiye bile almadılar. Estoni Belgrad, Vire ile teslim edilmişti. Ancak Yahya Ağa ve 7 korkusuz cengaver cenk ederek şehit olmak arzusuyla kalede kaldılar. Kahramanlar sabah namazından sonra kaleden çıkan akıncıların iyice uzaklaşıp uzak ufukta kaybolmalarını beklemişlerdi. Zira cenk hemen başlarsa onların dayanamayıp geri dönmelerinden ve düşmana saldırıp sonuna kadar dövüşerek boş yere yok olmalarından korkuyorlardı. Külrengi semada belirsiz hissedilen güneş azıcık yükseldiği sırada kale kapısı açıldı. 8 korkusuz Osmanlı göründü. O zamana kadar hala inanamayan düşman askerleri şaşkın şaşkın baka kaldılar. 80.000 askere karşı 8 kişi. Yok canım, olamaz böyle şey. Belki de teslim olmak için geliyorlar. Osmanlılar efsanevi ejderhalar gibi heybetle yaklaştılar ve Bismillah diyerek ansızın yaylarına el attılar. Kahredici bir ok yağmuruyla düşman safları birbirine karıştı. Osmanlılar adeta talim yapar gibi gözle zor takip edilen bir hızla ok çekiyor, fırlatıyorlardı. Düşman askeri Osmanlıların mesafesine ok düşüremiyordu. Yanaşmak isteseler de vurulup düşüyorlardı. Sonunda oklar bitti. Bu sefer palalarına sarılıp kuzuyu gören kurtlar misali ya Allah diyerek düşmana daldılar. 80.000 kişilik ordu ancak onlarla burun buruna geldiği zaman şaşkınlıktan kurtulabildi. Şimdi Osmanlı serden geçtilerinin karşısında toz duman içinde kümeler meydana geliyor ama bu kümeler birkaç saniye içinde infilak edercesine dağılıyor ve orta yerden Allah sedasıyla bir bahadırın önce palası sonra kendisinin yükseldiği görülüyordu. Alman tarihçilerinin kaydettiğine göre Yahya Ağa 160 kişiyi yere sermişti. Okların verdiği telefat bilinmiyor. Osmanlılara sokulamayan düşman sonunda mızraklarını fırlatmaya başlamıştı. Her yanı kan içinde bir kolu kopmuş olarak fırtına gibi esen Yahya Ağa'nın vücuduna bir anda 9 mızrak birden saplandı. O anda koca Osmanlı akıncısının dudakları kelime-i şehadeti söylüyordu. Diğer akıncılar da birer birer şehit düştüler. Fakat 8 kişi düşman askerinden en az 8.000 kişiyi haklamışlardı. Alman tarihçilerinin kaydettiklerine göre Avusturya ordusunun kumandanı benzeri görülmedik bir cesaretle mücadele eden bu kahramanlara büyük bir cenaze merasimi tertip etti ve bütün düşman askerleri uzun taburlar ve alaylar halinde bu şehitlerin karşısında şapka ve miğferlerini çıkararak sancaklarıyla saygı duruşunda bulunuyorlardı. Padişahın işi ne? Sultan Murat Han o gün bir hoştur, telaşlı görünür. Sanki bir şeyler söylemek ister, sonra vazgeçer. Neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç değil. Vezir-i Azam Siyavuş Paşa sorar. Hayrola sultanım, canınızı sıkan bir şey mi var? Akşam garip bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Hayır mı şer mi öğreneceğiz. Hazırlan dışarı çıkıyoruz. Ve iki molla kılığında çıkarlar yola. Görünen o ki padişah hala gördüğü rüyanın tesirindedir ve gideceği yeri iyi bilir. Hızlı ve kararlı adımlarla Beyazıt'a çıkar, döner Vefa'ya, Zeyrek'ten aşağılara sallanır. Un kapanı civarında soluklanır. Etrafına daha bir dikkatle bakınır. İşte tam o sırada yerde yatan bir ceset gözlerine batar. Ahaliyle aralarında şöyle konuşma geçer. Kimdir bu? Aman hocam hiç bulaşma, ay yaşım biri işte. Nereden biliyorsunuz? Müsaade et de bilelim yani. 40 yıllık komşumuz. Bir başkası tafsilata girer. Aslında iyi sanatkardır. Azaplar çarşısında çalışır. Nalının hasını yapar. Ancak kazandıklarını içkiye fuhşa harcar. Hem şişe şişe şarap taşır evine, hem de nerede namlı, mimli kadın varsa takar peşine. Hele yaşlının biri çok öfkelidir. İsterseniz komşulara sorun der. Sorun bakalım onu cemaatte bir gören olmuş mu? Hasılı mahalleli döner ardını gider. Bizim tebdili kıyafet mollalar kalırlar ortada. Tam vezir de toparlanıyordur ki padişah sorar, nereye? Bilmem, bu adamdan uzak durmayı yeğlersiniz sanırım. Millet bu, çeker gider. Kimseye bir şey diyemem ama biz gidemeyiz. Şöyle veya böyle tebaamızdır. Defni tamamlasak gerek. İyi ya, saraydan birkaç hoca yollar, kurtuluruz vebalden. Olmaz, rüyadaki hikmeti çözemedik daha. Peki ne yapmamı emir buyurursunuz? Mollalığa devam, naaşı kaldırmalıyız en azından. Yapmayın sultanım, bunun yıkanması var, tekfini, telkini. Merak etme, ben beceririm. Ama önce bir gasilhane bulmalıyız. Şurada bir mahalle mescidi var ama. Olmaz, vefat eden sen olsaydın nereden kalkmak isterdin? Ne bileyim, Ayasofya'dan, Süleymaniye'den, en azından Fatih Camii'nden. Ayasofya ile Süleymaniye'de devlet erkanı çoktur. Tanınmak istemem. Ama Fatih Camii'ni iyi dedin. Hadi yüklenelim. Ve gelirler camiye. Vezir sağa sola koşturur, kefen tabut bulur. Padişah bakır kazanları vurur ocağa. Usulü erkanınca bir güzel yıkarlar ki, naaş ayan beyan güzelleşir sanki. Bir nurdur, aydınlanır alnında. Yüzü şakilere benzemez. Meçhul nalıncıyı kefenler, tabutlar musalla taşına koyarlar. Ama namaz vaktine hayli vardır daha. Bir ara vezir sıkıntılı sıkıntılı yaklaşır. Sultanım der, yanlış yapıyoruz galiba. Heyecana kapıldık, sorup soruşturmadan buraya getirdik cenazeyi. Kim bilir, belki hanımı yetimleri vardır. Doğru, öyle ya. Neyse, sen başını bekle, ben mahalleyi dolanıp geleyim. Padişah garip maceranın başladığı noktaya koşar. Sorar soruşturur, nalıncının evini bulur. Kapıyı yaşlı bir kadın aralar. Hadiseyi metanetle dinler. Sanki bu vefatı bekler gibidir. Hakkını helal et evladım der. Belli ki çok yorulmuşsun. Sonra eşiğe çöküp ellerini şakaklarına dayar. Biliyor musun oğlum diye dertli dertli söylenir. Bizim efendi bir alemdi ve selam. Akşamlara kadar nalın yapar ama birinin elinde şarap şişesi görmesin, elindekini avucundakini verir satın alırdı, sonra getirip dökerdi helaya. Sonra malum kadınların ücretlerini öder eve getirirdi. Ben sizin zamanınızı satın aldım mı diye sorar, onlar da aldım derlerdi. Öyleyse şimdi dinleseniz gerek deyip çeker gider, ben menkıbeler anlatırdım onlara. Mızraklı ilmihal, Hüccetül İslam okurdum. Bak sen, millet ne sanıyor halbuki? Milletin ne sandığı umurunda değildi. Hoş, o hep uzak mescitlere giderdi. Öyle bir imamın arkasında durmalı ki derdi, tekbir alırken Kâbe'yi görmeli. Öyle imam kaç tane kaldı şimdi? İşte bu yüzden nişancıya, sofulara uzanırdı ya, hatta bir gün bak efendi dedim, sen böyle böyle yapıyorsun ama komşular kötü belleyecek, inan cenazen kalacak ortada. Doğru, öyle ya. Kimseye zahmetim olmasın deyip mezarını kendi kazdı bahçeye. Ama ben üsteledim, iş mezarla bitiyor mu dedim. Seni kim yıkasın, kim kaldırsın? Peki o ne dedi? Önce uzun uzun güldü, sonra Allah büyüktür hatun dedi. Hem padişahın işi ne? Allahü Teala'nın öyle kulları vardır ki halk onları bilmez. Hoş bazen kendileri de makamlarının farkında değillerdir. Hulusu kalple boyun büker, ümmeti Muhammed'e, halife-i müslimine dua ederler. Samimi niyazlarıyla zırh olurlar sultana. Bir seher vakti gözyaşıyla yapılan dua, binlerce topun yapamadığını yapar, kralları yıkar, kaleleri paralar. İşte Nalıncı Baba o adsız şansız Allah dostlarından biridir. Asıl adı Muhammed Mimi Efendi'dir. Bergamalıdır. 1592 yılında vefat etti. Cenaze hizmetlerini bizzat padişah gördü. ve mübareği evinin bahçesine defnetti. Kabri üzerine bir kubbe, içine bir çeşme koydurdu. Dahası bir tekkeyle yaşattı adını. Türbesi un kapanında, Cibali Tütün Fabrikası'nın arkasında, Harapzade Camii karşısındadır.